Ayrım 33.
3. Atların burun delikleri ve kara ile cücenin varlığı kendimi gördüklerime bütün bütün vermeme engelledi. Bütün büyük nakkaşlara Allah'ın bir ihsanı gibi yaklaşan karanlığın kadife perdesi gözlerimin önüne inmeden önce bu efsane kitaba Allah'ın tabii ki cömertçe tanıdığı bir fırsat sonucunda doya doya bakabilmek ne büyük bir talihse, ona kalbimden çok aklımla bakıyor olmak da bir kederdi tabii. Sabah ışıkları hazinenin gitgide soğuk bir mezara benzeyen odasına erişene kadar bu eşsiz kitabın 259-50 değil resminin hepsini görmüştüm. Akılla baktım. Akla meraklı Arap alimleri gibi yine ayırarak söyleyeyim. 1. Burun delikleri alçak katilin çizdiğine benzer bir ata, Rüstem'in Turan'da at hırsızlarının peşindeyken rastladığı renk renk atlar, Arap sultanı izin vermeyince Feridun Şah'ın Dicle nehrini yüzerek geçen harika atları, babaları birine uzaktaki Rum ülkesini, ötekine daha da uzak Çin ülkesini bırakırken en küçük oğlan İreç'e en güzel ülke İran'ı bıraktı diye küçük kardeşini kıskanan büyük ağabey Turun, İreç'in kafasını kalleşçe ve haince keserken uzaktan seyreden kederli kır atlar, İskender'in Hazarlar, Mısırlılar, Berberiler ve Tazilerle destekli zırhlar, demir kalkanlar, kırılmaz kılıçlar ve ışıl ışıl miğferler içindeki kahraman ordusunun atları, Allah'ın ona çizdiği kadere baş kaldırdığı için durmadan burnu kanayan Şah Yazgird'i, şifalı suyuyla iyi eden Yeşil Göl'ün kıyısında beklenmedik şekilde ve Allah'ın adaletiyle öldüren efsane at ve hepsini 6-7 nakkaşın çizdiği yüzlerce efsane ve hakiki at içinde rastlayamadım. Ama önümde hazinedeki diğer kitaplara bakmak için daha bir günden fazla zamanım vardı. 2. Son 25 yıl boyunca usta nakkaşların aralarında hep dedikodu konusu olan bir iddia vardır. Bir nakkaşın padişahın özel izniyle bu ulaşılmaz hazine odasına girip bu harika kitabı bulup açıp mum ışığında örnek defterlerinde pek çok at, ağaç, bulut, çiçek, kuş, bahçe ve savaş ve aşk meclisi örneğini istinsa edip sonra bunlardan yararlandığı. Ne zaman bir nakkaş harika ve harikulade bir şey çizse onu kıskanan ötekiler bunu söylerdi. Biraz da Tebriz'den acem işi diye küçümsememek için. O zamanlar Tebriz padişahımızın ülkesi değildi. Benim hakkımda da söylendiğinde haklı bir öfke ve gizli bir gurur duyduğum bu iftiraya başkaları hakkında söylendiği zaman ben de inanmışımdır. Şimdi tuhaf bir şekilde 25 yıl önce bu kitaba bir kere bakan biz dört nakkaşın onu o gün hafızamıza nakşedip bütün bu 25 yıl boyunca kafamızda değiştire değiştire hatırlayıp padişahların kitaplarına nakşettiğimizi kederle gördüm. Bu kitabı ya da diğerlerini hazinesinden çıkarıp da önümüze koymayan evhamlı padişahların acımasızlığına değil, kendi nakış alemimizin ne kadar da kısıtlı olduğuna kederleniyorum. İster Heratlı büyük üstadlar olsun, ister Tebriz'de yeni üstadlar olsun, acem nakkaşları biz Osmanlı nakkaşlarından daha mükemmel resimler ve harikalar nakşettiler. Bir an, iki gün sonra benimle birlikte bütün nakkaşlarım işkenceden geçse iyi olur diye düşündüm. Ve önümde açık duran resimlerde elimin altına ilk gelen yüzün gözlerini kalem tıraşımın ucuyla acımasızca kazıdım. Hint elçisinin getirdiği damalı tahtayla taşlara bakıp santraç oyununu öğrenen, öğrenir öğrenmez usta Hintliği yenen acem bilginin hikayesiydi bu. Acem yılını. Santraç oynayanların, onları seyreden şahın ve adamlarının da gözlerini teker teker kazıdım. Sayfaları geriye çevirip acımasızca savaşan şahların, şahane zırhlar içindeki gösterişli orduların askerlerinin, yerlerdeki kesik başların da gözlerini teker teker acımasızca kazıdım. Bu işi 3 sayfaya yaptıktan sonra kalem tıraşımı kuşağıma soktum. Ellerim titriyordu. Ama çok kötü hissetmiyordum kendimi. 50 yıllık nakkaşlık hayatım boyunca çok sık karşılaştığım bu tuhaf işi yapan onca meczubun ne hissettiğini anlıyor muydum şimdi? Kazıdığım gözlerin içinden kitabın sayfalarına kan sızsın istiyordum. 3. Bu da beni ömrümün sonundaki acıya ve teselliye getiriyor. Şah Tahmasp'ın en usta acem nakkaşlarını 10 yıl çalıştırarak yaptırdığı bu güzelim kitaba Büyük Behzat'ın kalemi değmemiş. Onun o güzelim elleri hiçbir yere çizilmemişti. Gözden düşen Herat'tan ömrümün son yıllarında Tebriz'e geldiğinde Behzat'ın kör olduğunu doğruluyordu bu. Böylece bütün ömrünce çalışarak eski üstadların kusursuzluğuna ulaştığı zaman nakşını başka hiçbir nakkaşhanenin ve nakış istekleriyle karıştırmamak için büyük ustanın kendi kendini kör ettiğini bir kere daha sevinçle anladım. Kara ve cüce ellerindeki kalın bir cildi açıp o sırada önüme koydular. Hayır, bu değil, dedim aksilik etmeden. Bu bir Moğol şehnamesi. İskender'in demirden süvarilerinin demirden atları, içleri neft ile doldurulup alev verilince birer lamba gibi yanarak, burun deliklerinden alevler fışkırtarak düşmana saldırıyorlar. Çin resimlerinden çıkma alevler içindeki bu demirden orduya baktık. Cezmi Ağa, dedim. Bundan 25 yıl önce Şah Tahmasp'ın bu kitabını getiren Acem elçilerinin hediyelerini daha sonra bizler Selimname'de resmetmiştik. Selimname cildini hemen bulup getirip önüme koydu. Elçilerin rahmetli Sultan Selim'e öteki hediyelerle birlikte Şehname'nin sunuşlarını gösterir, parlak renklendirilmiş sayfanın karşısına tek tek sırayla yazılmış hediyelerin arasında bir zamanlar okuyup da sanki inanamadığım için unuttuğum şeyi gözüm kendiliğinden buluverdi. Heratlı eski üstadların ve üstadlar üstadı Nakkaş Behzat'ın kendilerini kör etmek için kullandıkları sapı firuze ve nakışlı sedeften altın sorguç iğnesi. Cüce'ye Selimname cildini nerede bulduğunu sordum. Hazine odasının tozlu karanlığı içerisinde sandıklar, kumaş ve halı yığınları, dolaplar arasından ve merdiven altlarından kıvrılarak yürüdük. Bir büyüyüp bir küçülen gölgelerimizin, kalkanların, fil dişlerinin, kaplan postlarının üzerinden geçtiğini gördüm. Aynı tuhaf kırmızı kumaş ve kadife rengine batmış öteki odalardan birinde Şehname cildini bulduğumuz demir sandığın yanında başka kitapların gümüş ve altın tellerle işlenmiş örtülerin, ham seylan taşlarının, yakut taşlı hançerlerin arasında Şah Tahmasp'ın yolladığı diğer hediyelerin bazılarını, Isfahan ipek halılarını, fil dişi bir satranç takımını gördüm. Ve üzerindeki Çin ejderhaları ve dalları ve sedef kakma şemsesiyle Timur zamanından kalma olduğu hemen belli olan bir kalem kutusunu fark ettim. Kutuyu açtım. İçinden hafif yanık kağıt ve gül kokusuyla birlikte sapı firuze ve sedeften altın sorguç iğnesi çıktı. İğneyi aldım, gölge gibi yerime döndüm. Yalnız kalınca Üstad Behzat'ın kendini kör ettiği iğneyi açık Şehname sayfasının üzerine koydum ve seyrettim onu. Behzat'ın değil, kendini kör ettiği iğneyi, mucize eline aldığı herhangi bir şeyi görmek bile ürpertirdi beni. Bu korkunç iğneyi Şah Tahmasp hediye kitapla birlikte niye Sultan Selim'e yollamıştı? Çocukluğunda Behzat'tan nakış dersi alan, gençliğinde nakkaşları el üstünde tutan Şah, yaşlandığında şairleri ve ressamları çevresinden uzaklaştırıp kendini ibadete verdiği için mi? En büyük üstadların üzerinde 10 yıl çalıştığı bu harika kitabı elinden çıkarmaya da mı bu yüzden razı olmuştu? Kitapla birlikte bu iğne, usta nakkaşın sonunun gönüllü körlük olduğunu herkes bilsin diye mi yollanmıştı, yoksa bir zamanlar anlatıldığı gibi bu efsane kitabın sayfalarına bir kere bakan, alemde artık başka bir şey görmek istemez demek için mi? Ama pek çok hükümdarın yaşlılığında yaptığı gibi gençliğindeki resim aşkından günah korkusuyla pişmanlık duyan Şah için bu kitap bir harika değildi artık. Yaşlanıp hayal kırıklığına uğrayan mutsuz nakkaşların anlattığı hikayeleri hatırladım. Kara Koyunlu hükümdarı Cihan Şah'ın orduları Şiraz'a girmek üzereyken şehirdeki efsane baş nakkaş İbni Hüsam, "Ben başka bir türlü nakşetmem." diyerek çırağına gözlerini dağlatmıştı. Yavuz Sultan Selim'in ordularının Şah İsmail'i yenip Tebriz'e girip Heşt Bihişti sarayını yağmalayıp İstanbul'a getirttiği nakkaşlar arasından yaşlı bir acem ustasının sonradan ileri sürdüğü gibi yolda hastalıklar yüzünden değil, Osmanlı üslubunda nakşedemem diyerek kendi kendini ilaçlarla körleştirdiği söylenirdi. Behzat'ın kendini kör etmesini öfke anlarından nakkaşlarıma örnek olsun diye ben anlatırdım. Bir ikinci yol olamaz mı? Üstad nakkaş yeni usulleri kenarından köşesinden benimserse, bütün bir nakkaş haneyi ve eski üstadların üslubunu biraz olsun kurtaramaz mı? Sorgu çiğnesinin çok zarif bir şekilde incelen sipsivri ucunda bir karartı vardı. Ama yorgun gözlerim kan mı, bir başka şey mi çıkaramıyordu. Merceği yaklaştırıp kederli bir aşk meclisini yine aynı kederle seyreder gibi iğneyi uzun uzun seyrettim. Behzat'ın bu işi nasıl yapmış olabileceğini hayal etmeye çalıştım. İnsanın hemen kör olmayacağını, tıpkı kendiliğinden kör olan ihtiyarları olduğu gibi kadife karanlığın bazen günler, aylar sonra yavaş yavaş ineceğini söylerlerdi. Yan odaya geçerken görmüştüm. Kalktım baktım, oradaydı. Sapı burmalı ve kalın çerçevesi abonoz olan, tüylü yazıya çiçek gibi işlenmiş fil dişinden bir ayna. Yerime oturdum ve aynada gözlerimi seyrettim. 60 yıldır nakşeden ve nakış seyreden göz bebeklerimde altın şamdanın alevi ne güzel dalgalanıyordu. Üstad Behzat nasıl yapmıştır diye bir daha istekle sordum kendime. Göz bebeklerimi aynadan hiç ayırmadan gözlerine sürme çeken bir kadının el alışkanlığıyla elim kendiliğinden iğneyi buldu. Tıpkı nakşedilecek deve kuşu yumurtasını ucundan deler gibi hiç tereddüt etmeden iğneyi cesaret, sükunet ve güçle sağ göz bebeğime soktum. Yaptığım şeyi hissettiğim için değil, gördüğüm için içim eziliyordu. İğneyi gözüme çeyrek parmak kadar sokup çıkardım. Elimdeki aynanın çerçevesine işlenmiş beyitte şair aynaya bakana sonsuz güzellik ve sonsuz bir aydınlık, aynaya da sonsuz bir ömür diliyordu. Gülümseyerek aynı işi öteki gözüme de yaptım. Uzun bir süre hiç kıpırdamadan durdum. Alemi seyrettim, her şeyi. Alemin renkleri sandığım gibi kararmadı da hafif hafif birbirine geçti sanki. Ama her şeyi aşağı yukarı hala görüyordum da. Az sonra soluk güneş ışığı hazine odasının koyu kırmızı kan rengi kumaşları arasına indi. Hazineder başı ve adamları yine aynı törenle mührü yırtıp kilidi ve kapıyı açtılar. Cezmi Ağa oturakları, lambaları ve mangalı değiştirdi. Taze ekmek ve dut kurusu aldı ve bizlerin padişahımızın kitapları arasında tuhaf burunlu atları aramaya devam edeceğimizi söyledi. Cihanın en güzel resimlerine bakarak Allah'ın gördüğü alemi hatırlamaya çalışmaktan güzel ne olabilir? 52. Benim adım Kara. Sabah hazineder başı ve ağalar kapıları törenle açtıklarında hazine odasının kızıl kadife rengine gözlerim o kadar alışmıştı ki Enderun avlusundan içeri giren kış sabahının ışığı bana bakanı aldatmak için yapılmış korkutucu bir şey gibi gözüktü. Tıpkı Üstad Osman gibi olduğum yerden kıpırdamadım. Hareket edersem hazine odalarının o küflü, tozlu ve elle dokunulabilir havası aradığımız ipuçlarıyla birlikte kapıdan çıkıp kaçacaktı sanki. Üstad Osman açık kapıların yanına iki sıra dizilmiş hazine ağalarının başları arasından içeri vuran ışığa ilk defa gördüğü harika bir şeye bakar gibi tuhaf bir hayretle bakıyordu. Gece resimlere bakarken Şah Tahmasp'ın Şehnamesi'nin sayfalarını çevirirken onu uzaktan dikkatle seyretmiş, aynı hayret ifadesinin zaman zaman yüzünde belirdiğini görmüştüm. Duvara vuran gölgesi bazen hafifçe titrer, başı dikkatle elindeki merceğe yaklaşır, dudaklarında hoş bir sır vermeye hazırlanıyormuş gibi yumuşacık bir ifade belirir, sonra bir resme hayranlıkla bakarken dudakları kendi kendine kıpırdanırdı. Kapı kapandıktan sonra sürekli artan bir huzursuzluk içinde odalar arasında sabırsızlıkla aşağı yukarı yürüdüm. Hazinedeki kitaplardan yeterli bilgi edinemeyeceğimizi, zamanımızın yetmeyeceğini telaşla düşündüm. Üstad Osman'ın dikkatini yeterince bu işe vermediğini sezdiğim için ona endişelerimi anlattım. Çıraklarını okşamaya alışmış bir gerçek usta gibi elimi hoş bir şekilde tuttu. Bizim gibilerin alemi Allah'ın gördüğü gibi görmeye çalışmaktan ve Allah'ın adaletine sığınmaktan başka hiçbir çareleri yoktur, dedi. Burada bu ikisinin bu resimler ve eşyalar arasında da birbirine yaklaşmakta olduğunu ta içimde hissediyorum. Alemi Allah'ın gördüğü gibi görmeye yaklaştıkça onun adaleti bize yaklaşıyor. Bak Üstad Behzat'ın kendi kendini kör ettiği iğne. İğnenin acımasız hikayesini anlatırken daha da iyi göreyim diye yaklaştırdığı merceğin altında bu nahoş şeyin sipsivri ucuna dikkatle baktım ve pembemsi bir ıslaklık gördüm orada. Eski üstadlar, dedi Üstad Osman, bütün hayatlarını verdikleri hünerlerini, renklerini ve usullerini değiştirmeyi büyük vicdan meselesi yaparlardı. Şimdikiler gibi alemi bir gün doğudaki şahın, öteki gün batıdaki hükümdarın gör dediği gibi görmeyi şerefsizlik sayarlardı. Gözleri ne benim gözlerime bakıyordu ne de önündeki sayfaya. Arkalardaki erişilmeyecek kadar uzak bir yerdeki beyazlığa bakıyordu sanki. Önündeki şehname sayfasında İran ve Turan orduları bütün güçleriyle birbirlerine girmiş, atlar omuz omuza çarpışırken süvarilerin mızrakları, zırhları delip vücutları parçalamış, kafası, kolları kopmuş, ikiye ayrılmış kanlı gövdeler yerlere dökülmüş, gözleri dönmüş kahraman savaşçılar bir şenliğin neşesi ve renkleriyle kılıçlarını çekmiş birbirlerini öldürüyorlardı. Galiplerin usullerini almaya, nakkaşlarını taklide zorlanan eski büyük üstadlar, şereflerini korumak için kendilerini sonunda kör edecek işi iğneyle kahramanca yaptıktan sonra, Allah'ın saf karanlığı gözlerine bir ödül gibi inmeden önce, önlerine koydukları bir harika sayfaya saatlerce, bazen günlerce hiç durmadan bakarlardı. Başlarını hiç kaldırmamacasına saatlerce baktıkları için bazen gözlerinden damlayan kan damlalarıyla lekelenen bu resmin alemi ve manası, kahraman üstadların yavaş yavaş gözleri de bulanıklaşarak kör olmaya doğru gittiği için tatlı bir yumuşaklık içerisinde kendi içinde yaşadıkları kötülüğün yerini alırdı. Ne mutluluk! Ben hangi resme körlüğün karanlığına kavuşana kadar bakmak isterdim bilir misin? Bebekleri küçülüyor da beyazları gittikçe irileşiyormuş gibi gözüken gözlerini bir çocukluk anısını hatırlamaya çalışanların yaptığı gibi uzaklara, sanki hazine odasının dışında bir yere dikmişti. Heratlı eski üstadların nakşettiği tarzda Hüsrev'in atıyla Şirin'in kasrının altına gelip onun aşkıyla için için yanarak beklediği meclis. Eski üstadların kör olmasına övgü olsun diye kederli bir şiir havasıyla o resmi anlatacaktı belki. Büyük üstadım, efendim diye tuhaf bir dürtüyle sözünü kestim. Benim hep bakmak istediğim şey cananımın narin yüzüdür. Onunla evleneli 3 gün oldu. 12 yıl onu özlemle düşündüm. Şirin'in resmine bakarak Hüsrev'e aşık olduğu meclis bana hep onu hatırlatır. Üstad Osman'ın yüzünde gizleyemediği bir ifade yükü, bir merak belki vardı. Ama benim hikayeme de, önündeki kanlı savaş meclisine de dönük değildi. Ağır ağır sokulacak bir müjdeyi bekliyordu sanki. Beni görmediğine iyice emin olunca bir anda önündeki sorguç iğnesini alıp oradan uzaklaştım. Hazine odalarının üçüncüsünün hamama bitişik olanının karanlık bir yerinde pek çok Frank kral ve hükümdarından hediye gelip kısa sürede bozulunca bir kenara konmuş yüzlerce tuhaf ve büyük saatin oluşturduğu bir köşe vardı. Oraya gittim ve Üstad Osman'ın Behzat'ın kendisini kör ettiği söylediği iğneyi daha dikkatli seyrettim. Tozlu ve bozuk saatlerin altın çerçevelerinden, billur camlarından, elmaslarından yansıyan kırmızımsı gün ışığında iğnenin pembemsi bir sıvıyla kaplı altın ucu arada bir parlıyordu. Efsane Üstad Behzat gerçekten bu alette kendini kör etmiş miydi? Üstad Osman, Behzat'ın yaptığı korkunç şeyi kendine yapmış mıydı? İri saatlerden birinin mekanizmasına bağlı rengarenk boyanmış parmak büyüklüğünde hınzır bir mağripli bakışlarıyla sanki bir evet dedi bana. Bu Osmanlı kavuklu adam belli ki saat çalıştığı zamanlarda hediyeyi yollayan Habsburg kralıyla becerikli saatçisinin bir şakası olarak saat kaçsa neşeyle başını o kadar sallayarak padişahımızı ve haremdeki karılarını eğlendirecekti. Pek çok sıradan kitap geçirdim elimden. Cücenin de belirttiği gibi başı vurularak malları ve mülküne el konmuş paşaların müsaade edilmiş malları arasından çıkıyordu bunlar. O kadar çok paşa boğulmuştu ki hiç bitmiyordu bu ciltler. Cüce acımasız bir neşeyle, servetinin ve gücünün sarhoşluğuyla bir kul olduğunu unutup, tıpkı padişahlar ve şahlar gibi kendi adına bir kitap yazdırıp, altın yaldızla nakşettirecek paşanın kafasının vurulup servetine el konulmasını zaten çoktan hak ettiğini söyledi. Bazıları murakka, bazıları nakışlı, resimli divan, bu kitaplarda bile Şirin'in resmine bakarak Hüsrev'e aşık olduğu meclisle karşılaştığımda durup uzun uzun seyrediyordum. Resim içindeki resim, yani Şirin'in kır gezintisinde baktığı Hüsrev'in resmi hiçbir zaman belirgin değildi. Resim içindeki resim gibi küçücük bir şeyi nakkaşlar yeterince iyi çizemediği için değildi bu böyle. Çünkü resimleri yapan nakkaşların pek çoğu tırnak, pirinç, hatta saç kılı üzerine bile resmedebilecek kadar ince çalışabiliyorlardı. Güzel Şirin'in bakıp aşık olduğu yakışıklı Hüsrev'in yüzünü, gözünün niye onu tanıyabilecek kadar belirgin çizmiyorlardı o zaman. Öğleden sonra bir vakit belki de mutsuzluğumu unutabilmek için bu soruları Üstad Osman'a sorarım diye düşünerek elime gelen karma karışık bir murakka cildinin sayfalarını gelişigüzel çevirirken bir gelin alayını gösterir kumaş üzerine bir resimdeki at dikkatimi çekti. Bir anda kalbim vuruşlarının ahengini şaşırdı. Orada karşımda tuhaf burunlu bir at vardı. Üzerinde nazlı bir gelin taşıyordu ve bana bakıyordu. Sanki sihirli at bana bir sır fısıldayacaktı. Bir rüyadaki gibi bağırmak istedim de sanki sesim çıkmadı. Kitabı kaptığım gibi eşyaların, sandıkların arasından Üstad Osman'a koştum. Sayfayı önüne açtım. Resme baktı. Yüzünde bir ışıltı göremeyince sabırsızlandım. Atın burun deliği tıpkı eniştemin kitabı için yapılan at gibi, dedim. Elindeki merceği atın üzerine getirdi. Burnunu neredeyse sayfaya değdirecek kadar gözlerini resme ve merceğe yaklaştırdı. Sessizliğin uzamasına dayanamadım. Eniştemin kitabına çizilen atın usul ve üslubuyla çizilmiş bir at değil bu, gördüğünüz gibi, dedim. Ama burnu aynı. Alemi Çinlilerin gördüğü gibi görmeye çalışmış nakkaş. Biraz sustum. Bir düğün alayı, sanki bir Çin resmi ama resmedilenler Çinli değil, bizim gibiler. Şimdi üstadım merceğe resme, burnu da merceğe yapışmış gibiydi. Görebilmek için yalnız gözlerini değil, başını, boynunun adalelerini, ihtiyar sırtını, omuzlarını bütün gücüyle harekete geçirmişti. Çok uzun bir sessizlik oldu. Atın burun deliği kesik, dedi çok sonra nefes nefese. Başımı onunkine yasladım. Yanak yanağa burun deliğine uzun uzun baktık. Bir anda yalnızca atın burun deliğinin kesik olduğunun değil, Üstad Osman'ın görmekte zorlandığını da hüzünle fark ettim. Görüyorsunuz değil mi? Çok az, dedi. Resmi sen anlat. Bana kalırsa bu bir mahzun gelin, dedim kederli. Burnu kesik bir kır ata binmiş. Kendisine yabancı muhafızlar ve yol arkadaşlarıyla birlikte gelin gidiyor. Erkeklerin yüzü, sert ifadeleri, korkutucu kara sakalları, çatık kaşları, pala bıyıkları, kalın kemikleri, yalın ince kumaştan cübbeleri, ince ayakkabıları, ayı postundan börkleri, baltaları ve kılıçları, onların Mavera-ün Nehir'deki ak koyunlu Türkmenlerinden olduğunu gösteriyor.